Ayrım 14, sayfa 138. Vaaz. Pek çok hayranı arasında Voltaire'in de bulunduğu bu vaaz, Sterne'in kendisi tarafından ilk kez 29 Temmuz 1750'de York papazı atandığında verilmiş, aynı yıl yayımlanmıştır. İbranilere mektup 13. 18. Çünkü vicdanımızın temiz olduğuna inanıyoruz. İnanıyoruz, vicdanımızın temiz olduğuna inanıyoruz. Ama Trim dedi babam onun sözünü keserek, bu cümleyi çok yanlış vurgulamaktasın. Burun büküp tıslar gibi okuyorsun. Duyan da vaiz birazdan Resul'le alay edecek sanır. Aynen öyle olacak izninizle saygıdeğer efendim dedi Trim. Püf dedi babam gülümseyerek. Efendim Trim kesinlikle haklı dedi Doktor Slop. Zira yazarın kendisi protestan olmalı. Resul'den söz ederken takındığı ters tavra bakılırsa birazdan alaya alacağı kesin. Ama Doktor Slop, yazarın bizim kilisemizden olduğuna nasıl bu kadar çabuk karar verdiniz diye onu yanıtladı babam. Görebildiğim kadarıyla en azından şimdilik hangi kiliseye mensup olduğu belli değil. Eğer dedi Doktor Slop, bizim kilisemizden olsaydı yazar böyle bir şeye cesaret edemezdi. Bizim cemaatimizde efendim bir Resul'e, bir Aziz'e, hatta bir Aziz'in tırnağına hakaret etmeye kalkışan adamın gözlerini oyarlar. Kim? Azizler mi dedi Toby amcam. Hayır dedi Doktor Slop. Başkaları olsa evini başına yıkarlardı. İstirham ederim dedi Toby amcam. Engizisyon sizce kadim bir yapı mıdır yoksa çağdaş bir yapı mı? Mimariden anlamam dedi Doktor Slop. Lütfen efendilerim izninizle arz edeyim ki Engizisyon çok iğrenç bir tanrı aşkına Trim. Tarifini kendine sakla dedi babam. Adını bile duymak istemiyorum. Önemi yok diye onu yanıtladı Doktor Slop. Her ne kadar ateşli bir savunucusu değilsem de Engizisyon'un bu gibi durumlarda adamı terbiye etmek için gerekli olduğuna inanıyorum ve eğer yazarımız da sözünü bu minval üzere sürdürmekte ısrar ederse kolundan tuttukları gibi Engizisyon karşısına çıkaracaklarını kendisine bildirmek isterim. Tanrı yardımcısı olsun o halde dedi amcam Toby. Amin diyerek ona katıldı Trim çünkü Tanrı bilir ya, zavallı kardeşim 14 yıldır sürünüyor orada. Bunu ilk kez duyuyorum dedi amcam Toby telaşla. Kardeşin oraya nasıl düştü Trim? Ah efendim, yürekler acısı bir hikayedir bu. Benim yüreğimi binlerce kez yaktı. Şimdi anlatmam uzun sürer. Saygıdeğer efendim, istikam üzerine çalışmalarımız sırasında bir gün size baştan sona anlatırım. Ama kısaca şöyle. Kardeşim Tom, hizmetkarlık yapmak üzere Lizbon'a gitmiş ve orada bir Yahudinin dul karısıyla evlenmişti. Kadının küçük bir dükkanı vardı, sosis satıyordu ve bu yüzden her nedense kardeşimi bir gece evinde karısı ve iki küçük çocuğuyla uyurken yatağından alıp doğruca Engizisyon'a götürdüler ve Tanrı yardımcısı olsun diye sözünü sürdürdü Trim. Yüreğinin derinlerinden bir ah çekerek, zavallı masum çocuk bugüne dek hapis. Öyle masumdur ki diye ekledi Trim cebinden mendilini çıkararak benzeri az bulunur. Trim yanaklarından aşağı süzülen gözyaşlarını silmekte güçlük çekiyordu. Odaya ölüm sessizliği çökmüştü. Merhametin en kesin ifadesi. Haydi Trim dedi babam sonunda zavallı adamcağızın acısının biraz olsun dindiğini görünce. Okumaya devam et ve bu acıklı hikayeyi unut. Sözünü kestiğim için üzgünüm ama lütfen vaaza yeni baştan başla çünkü eğer ilk cümlesi senin dediğin gibi gerçekten de Resul'e sövmek maksadıyla kaleme alınmışsa Resul'ün yazarı ne suretle tahrik etmiş olabileceğini pek merak ediyorum doğrusu. Onbaşı Trim gözyaşlarını sildi, mendilini cebine yerleştirirken eğilerek dinleyicilerini selamladı ve yeni baştan başladı. Vaaz, İbranilere mektup 13. 18. Çünkü vicdanımızın temiz olduğuna inanıyoruz. İnanıyoruz, vicdanımızın temiz olduğuna inanıyoruz. Bu dünyada insanın güvenebileceği ve en tartışmasız biçimde vakıf olabileceği tek bilgi kuşkusuz vicdanın temiz olup olmadığını bilmektir. Teşhisim doğru, bundan eminim dedi Doktor Slop. Eğer insan düşünebilen bir varlıksa, şu saptamanın gerçekliğine de aşina olması gerekir. İnsan kendi düşüncelerine, kendi duygularına vakıf olmalıdır. Geçmişte nelerin peşinde koştuğunu hatırlayabilmeli, onu yaşamı boyunca yaptıklarını yapmaya sevk eden gerçek sayıkları ve mihrakları mutlaka bilebilmelidir. İtiraz ediyorum dedi Doktor Slop, beni destekleyen olsa da olmasa da. Başka durumlarda sahte görünümler bizi yanıltabilir ve bilge kişinin de yakındığı gibi dünya yüzündeki nesneler konusunda hemen hiçbir zaman doğru tahminde bulunamayız, gözümüzün önünde duranları bile doğru dürüst göremeyiz. Dünya yüzündeki nokta nokta göremeyiz, Kitab-ı Mukaddes, Vaiz 8, 2 nokta üst üste 17'den yorumlanarak alınmıştır. Ama burada akıl tüm kanıtları, tüm verileri kendi içinde taşır, kendi ördüğü ağın şuurundadır. Dokusunu, inceliğini tanır, iyilik ya da kötülük tarafından gözleri önünde kurgulanmış, her tasarıda hangi tutkunun ne kadar payı olduğunu tam olarak bilir. Dili güzel, trimde iyi okuyor doğrusu dedi babam. Şimdi eğer vicdan aklın içerdiği bu bilgiden başka bir şey değilse ve eğer vicdanımızın ister onaylamak ister reddetmek üzere yaşamımız boyunca birbiri ardına yaptığımız işler konusunda muhakeme yürütmesi kaçınılmazsa, önermemizin koşulları gereği bu içsel şehadet kişinin kendisi aleyhine döndüğünde ve kendi kendini suçladığında söz konusu kişinin suçlu olması gerektiği aşikardır. Öte yandan eğer varılan yargı kişinin lehine ise ve yüreği onu suçlamamaktaysa bu Resul'ün ima ettiği gibi bir inanç sorunu değil bir kesinlik sorunudur, bir olgudur. Vicdani rahat olan kişinin kendisinin de iyi bir insan olması gerekir. Anlayabildiğim kadarıyla Resul baştan aşağı haksız ve protestan rahip haklı dedi Doktor Slop. Efendim sabırlı olunuz dedi babam. Zira sanırım birazdan Aziz Paulus'la protestan rahibin aynı görüşte oldukları öne sürülecek. Doğuyla batı ne kadar aynıysa dedi Doktor Slop ve bütün bunları diye sözlerini sürdürdü. İki elini havaya kaldırarak neşriyat özgürlüğüne borçluyuz. En kötü durumda vaize kürsüde tanınan özgürlükten daha kötü bir şey değil bu dedi Toby amcam. Çünkü bu vaaz basılmış değil, basılacağı da yok. Devam ettirim dedi babam. İlk bakışta davanın aslı faslı buymuş gibi görünebilir. Doğru ve yanlış bilgisinin insan zihninde iyice yer etmiş olduğundan da kuşkum yok. Daha doğrusu olmazdı. Eğer insanın vicdanı günah işlemeyi bir alışkanlık haline getirip, kutsal kitapta da açıklandığı gibi katılaşıp duyarsızlaşabilmeseydi ve bedeninin bazı ince derili bölümlerinde görüldüğü üzere, gerilim ve sürekli kullanım sonucu zamanla Tanrı'nın ve doğanın kendisine bahşettiği o duyarlılığı ve algılama gücünü yitirmeseydi böyle şeyler hiç olmazdı. Hiç olmadı mı bunlar? Kişinin benlik sevgisinin onun muhakemesini asla etkilememesi mümkün mü? Yoksa bedenimizin aşağı kesimlerinin küçük çıkarları yukarılara çıktıkça faik melekelerimizi sersemletip onları kara bulutlarla kaplı bir karanlıkla mı sarmalamaktalar? Bu kutsal mahkemenin kapısından içeri kayırma gibi, sempati gibi şeyler asla giremezler mi? Zeka sunulan rüşveti hep geri mi çevirdi? Yoksa beklenmedik bir keyfin savunucusu olmaktan utanç duyup yüzünü göstermekten mi kaçındı? Yoksa dava görülürken çıkarın hep tarafsız kalacağı konusunda bize bir güvence mi verildi? Ve nihayet söz konusu tutku asla hakim koltuğuna oturmadı, davayı yönetip sonuçlandırmaktan sorumlu olan akıl yerine hüküm vermedi mi? Eğer bütün bunlar gerçekten böyle olmuş olsaydı ki itiraz merciğinin böyle olduğunu varsayması gerekiyor, insanın dini ve ahlaki durumunun tek ölçütü taslamam kendi kendisine ne yakıştırıyorsa o olurdu. Kişinin suçlu ya da masum oluşunu yalnızca ve yalnızca kendi kendini onaylaması ya da reddi oranı belirlerdi. Kişi tek bir vakada bile kendini vicdanen suçlu bulursa eğer, ki bu yönde çok ender olarak yanılgıya düşer, söz konusu kişinin gerçekten de suçlu olduğunu teslim ederim. Ve şayet melankoli ya da hipokondriya gibi bir hastalıktan mustarip değilse, bu suçlamanın gereğince temellendirilmiş olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Ancak bu önermenin tam tersi geçerli değildir. Yani bir suç işlenmişse vicdanı kişiyi mutlaka suçlu bulur ve suçlamadığı sürece de kişi masumdur diyemeyiz. Bu doğru değildir. Bu yüzden de iman sahibi Hristiyanların saat başı kendi kendilerini avutmak için başvurdukları yöntem, aklı onu yanlış yola sevk etmediği için, vicdanı rahat olduğu için Tanrı'ya şükrederek kendini avutmak mantıken yanlıştır. Ve bu mantık sık sık uygulanıyor olsa da, kural ilk bakışta şaşmaz gibi görünse de yakından baktığınızda göreceksiniz ki yanlış uygulamalar nedeniyle pek çok hataya açıktır. Üzerine bina edilmiş olduğu ilkenin kendisi genellikle çarpıktır. Bütün gücü tükenmiş ve bazen de haince yok sayılmıştır. İnsan yaşamı bu savı destekleyecek pek çok ısraf verici örneklerle doludur. Bir adam düşünün ki ilkelerinde alabildiğince kötü niyetli ve sefih, bir adam ki dünya ile ilişkisinde görülmedik bir tutum benimsemiş, hiçbir aklın, hiçbir bahanenin haklı kılamayacağı bir günahı ayan beyan işleyerek utanç duymaksızın yaşamaktadır. İnsanlığın gereğinin tam tersine, yoldan çıkardığı suç ortağını sonsuza dek mahvetmeye yönelmiş, onun elinden tüm çeyizini almakla, onun başına yalnızca şerefsizlik örtüsünü örtmekle yetinmeyip, zavallıcığın masum ailesini de bu günah yüzünden utanç ve kedere boğmaktadır. Kuşkusuz, vicdanın böyle bir adama zor bir hayat yaşatacağını düşüneceksiniz şimdi, vicdanı onu gün be gün azap içinde kıvrandırır sanacaksınız. Ama heyhat, vicdan bütün bu olup bitenler sırasında adamla uğraşacak yerde bambaşka işler peşindedir. İlyas peygamberin sahte ilah Baali, İlyas peygamberin Baale baş kaldırması konusunda bakınız kitabı mukaddes, 1. Krallar 18, alıntılanan dize 27. dizedir. İtham ederken söylendiği gibi bu bizim evcil tanrıda ya gevezelik peşindedir ya bir işini görmektedir ya yolculuk ediyordur. Belki uykudadır da uyandırılamıyordur. Belki de vicdan o sıralar bir kumar borcu ya da şehvet için ödediği kirli bir bedel yüzünden şerefle düello yapmaya gitmiştir. Belki de vicdan bütün bunlar olup biterken evinde oturmuş, küçük çapulcular hakkında nutuk atmakta, parası ve mevkii sayesinde türlü kışkırtmalara rağmen işleyemediği bu tür ufak tefek suçlardan hıncını çıkarmakta, bu yüzden de mutlu bir yaşam sürmekte. Bizim kilisemizden olsa, dedi Doktor Slop, asla süremezdi. Huzur içinde uyumakta ve sonunda gönül rahatlığıyla ölebilmektedir. Belki de kendisinden çok daha iyi bir insandan da rahat. Bütün bunların bizde olması mümkün değil, dedi Doktor Slop. Babama dönerek, bizim kilisemizde böyle bir şey asla olamaz. Ama bizimkinde olur, dedi babam. Hem de gereğinden fazla. Evet, dedi Doktor Slop. Babamın samimi itirafı onu biraz şaşırtmıştı. Katolik kilisesine mensup birisinin de bu denli aşağılık bir yaşam sürebileceğini teslim ederim. Ama bu denli aşağılık ölemez. Aşağılık adamların nasıl öldükleri, dedi babam aldırmazlıkla, o kadar önemli değil. Söylemek istediğim, diye onu yanıtladı Doktor Slop, ölüm döşeğinde uygulanan son kutsal ayinden yararlanmasına izin verilmez. Kaç taneydi şu sizin ayinler, dedi amcam Toby. Sayılarını hep unuturum da. 7 diye onu yanıtladı Doktor Slop. Dedi amcam Toby. Ama onaylayan bir ifadeyle değil de daha ziyade çekmecede bir şey ararken beklediğinden fazla ıvır zıvırla karşılaşan birinin şaşkınlığını anlatan bir hayret nidasıyla. Diye yanıtladı amcam Toby. Doktor Slop'un kulağı tetikti, anladı. Amcam Toby'nin çıkardığı ses 7 kutsal ayin, Roma Katolik Kilisesi'nin öngördüğü 7 kutsal ayin, vaftiz, komünyon, aşağı rabbani, şarap ekmek ayini, konfirmasyon, günah çıkarma, kefaret ödeme, takdis merasimi, evlenme ve ölüm anında yağlanarak takdistir. İnançlı bir Anglikan olan Toby amca bunlardan yalnızca ilk ikisini kabul eder. Aleyhine yazılmış bir cilt kitaba bedeldi. Diye onu yanıtladı Doktor Slop. Böylece amcam Toby'nin öne sürdüğü savı gerisin geri kendisine iade etmiş oluyordu. Neden olmasın efendim? 7 temel erdem yok mu? Ya da 7 günah, Yedi altın mum, yedi kat arş-ı âlâ. O kadarını bilemeyeceğim diye yanıtladı amcam Toby. Dünyanın yedi harikası yok mu? Yaratılış yedi gün sürmedi mi? Yedi gezegen, yedi afet. Evet var dedi babam fevkalade yapmacık bir ciddiyetle. Hadi lütfen diye sözünü sürdürdü. Diğer karakterlere geçelim. Trim. Bir diğeri ise sefil ve acımasızdır. Trim burada sağ elini salladığı katı yürekli, bencil bir yaratıktır. Ne yakın dostlar edinebilir ne topluma uyum sağlayabilir. Zavallı dullara, yetimlere dönüp bakmadan geçer gider. Yaşamın kahrını çekenleri, talihsizleri yüreği sızlamadan bir duasını esirgeyerek izler. İzninizle saygıdeğer efendilerim ama diye haykırdı Trim, bu adam ötekinden de beter. Bu gibi durumlarda vicdan yerinden kalkıp da adamı rahatsız etmez mi? Yok, hayır. Tanrı'ya şükür böyle bir şey olmaz. Herkese hak ettiğini verdim. Vicdanıma verilecek bir hesabım yok. Zina işlemedim, söz verip de yapmadığım, and içip de tutmadığım olmadı. Bir başkasının karısını ya da çocuğunu kirletmedim. Tanrı'ya şükürler olsun, başkaları gibi zina işlemiş, haksızlık etmiş, hatta şu önümde duran gibi bir sefih değilim ben. Bu bölüm mürai ile tahsildar meselesini anımsatmaktadır. Kitab-ı Mukaddes Luka 18:9-9-14 özellikle 11. dize. Bir üçüncüsü tabiatı gereği düzenbazdır, entrikacıdır. Bakın tüm yaşamına bir bakın. Karanlık işlerden, duyulmadık yalan dolanlardan başka bir şey göremezsiniz. Her türlü yasayı çiğnemeyi aklına koymuş, sahip olduklarımızın keyfini sürmemizi, dürüstçe yaşamamızı engellemeye koyulmuştur. Yoksulların, zavallıların cehaletinden, şaşkınlığından yararlanır, küçük entrikalar çevirir. Bir gencin deneyimsizliği ya da yaşamını ellerine teslim edecek kadar güvenen dostunun safiyeti ona bir servet kazandırır. Yaşlandığında ve pişmanlık onu geçmişindeki bu karanlık olaylara dönüp bakmaya ve vicdanıyla hesaplaşmaya davet ettiğinde vicdan yasaları şöyle bir genel olarak gözden geçirir. Onu yapıp ettiklerinde yasalara açıkça aykırı hiçbir şey bulamaz. Kimsenin malına mülküne zarar vermemiş, bu yüzden de cezalandırılmayı hak etmemiştir. Ne başının üzerinde kamçılar şaklar ne zindanın kapıları açılır ona. Vicdanını sızlatacak ne yapmıştır ki? Vicdan güzelce yasaların ardına gizlenmiştir. Kendine hiçbir halel getirmeden yasaların arkasına saklanmıştır. Orada hiç yara almadan oturur, dört bir yanı babalar ve vakalarla çevrili, öylesine muhkemdir ki en ufak vaaz dahi kıpırdatamaz onu oradan. Bu noktada onbaşı Trim ve amcam Toby bakıştılar. Ah, ah Trim dedi amcam başını sallayarak. Bunlar acı nasıl istihkamlar Trim. Siz saygıdeğer efendimle bedeninizin yaptıkları yanında pek cılız kalıyorlar efendim diye yanıtladı onu Trim. Bu sonuncu adamın kişiliği diye Trim'in sözünü kesti Doktor Slop. Hepsinden de aşağılık ve sizinkilerden düzenbaz bir avukatı anımsatıyor bana. Bizlerden birisi olsa vicdanı bu kadar uzun süre kör kalamaz. Zira yılda en az 3 kez günah çıkarması gerekir. Böylece de vicdanın gözleri açılır, öyle mi? Dedi amcam Toby. Devam ettirim dedi babam. Yoksa Obadiah sen vaazın sonuna gelmeden geri dönmüş olacak. Aslında kısa bir vaaz dedi Trim. Keşke daha uzun olsaydı dedi amcam Toby. Çünkü pek hoşuma gitti. Trim devam etti. Dördüncüsü böyle bir çareden bile mahrumdur. Bu tür hilekarlık oyunlarını boşa zaman harcamak addeder. Amacına ulaşmak için gizli planlar yapmaya, temkinli adımlar atmaya bile gerek duymaz. Bakın, yüzsüz alçak nasıl da aldatıyor, yalan söylüyor, yalan yere yemin ediyor, çalıyor, adam öldürüyor. Vahşet! Ama doğrusu başka türlüsü de beklenmezdi ondan. Zavallı adam karanlıkta. Vicdanını rahibin emin ellerine teslim etmiş, rahibin ondan tek beklentisi ise papaya inanması, kiliseye gitmesi, haç çıkarması, tesbih çekmesi, iyi bir katolik olması. Ve bunlar onun vicdanen cennete gitmesi için yeterli. Ne? Yalan yere yemin mi etmiş? Olsun, bir içsel çekince öne sürmüştü ya. Oysa gerçekten de betimlediğimiz denli kötü kalpli ve ahlaksızca eğer çalıyorsa, eğer öldürüyorsa vicdanının da bir yara almış olması gerekmez mi? Evet ama adam günah çıkarmış ve böylece yarası kapanmış, kalanı da bir süre sonra tümüyle affolunacak. Ah papalık, verilecek hesabın yok ki. Yoksa insan yüreğinin günbegün doğa ve kader gereği kendi kendine ihanet etmekte ısrar etmesi karşısında ilgisiz kalamazdın. İşte bu yüzden bu yorulmak bilmez yolcunun kendi kendini yoldan çıkarmak eylemine karşı Tanrı biliyor bu koskoca aldatmaca kapısını sonuna dek açtın ki kendi kendisiyle huzura ersin, oysa erecek huzur yok ortada. Gündelik yaşamdan seçtiğim bu sıradan örnekler daha fazla kanıt gerektirmeyecek denli bildik durumlar. Eğer gerçek olup olmadıklarından kuşkulananlar ya da kişinin kendi kendini böylesine aldatabileceğine inanmayanlar varsa, onları bir an için özbenliklerini incelemeye ve sözlerimi kendi yüreklerine danıştıktan sonra değerlendirmeye davet ederim. Orada yüreğinde işlediği her biri aynı oranda kötü niyetli, aynı oranda haince her işi nasıl ayrı ayrı değerlendirip ayrı ayrı tarttığına bir baksın. Görecektir ki eğilimleri ya da görenekler gereği işlediği suçların kimisi sevecen ve övgüler saçan ellerin yardımıyla sahte güzelliklere aldanıp pullanmış, ötekilerse içinde bir heves, bir istek uyandırmayanlar birdenbire çıplak ve çarpık, budalalığın ve onursuzluğun tüm özelliklerini kuşanmış olarak görünecekler gözüne. Davut mağarada uyuyan Saul'u aniden basıp da Kitab-ı Mukaddes 1 Sam 24:4 giysisinin eteğini kesiverdiğinde yüreği pişmanlıkla dolmuş o anda okuduğuma göre. Oysa aynı Davut sevip sayması gereken sadık ve yiğit hizmetkarı Yuriha'yı Kitab-ı Mukaddes 2 Samuel 11'de David'in Natahan'dan serzenişte bulunması ise 2 Samuel 12'de anlatılır. Şehveti uğrunda harcayıvermiş.